Ayrım 7.
Din gelenek otoritesine gözü kapalı bağlanmamada Sokrates sofistlerle bir düşünüyor. Ancak Sokrates'in akla, düşüncenin objektif değerine, bireylerin üstünde bir normun bulunduğuna sarsılmaz bir inancı var. Onu sofistlerden kesin olarak ayıran da bu inancıdır. Onun kendisine özgü, öğretme ve araştırma yöntemi olan diyalog, konuşma da bu inanca dayanır. Konuşmada düşünceler ortaya konur. Bunlar karşılıklı olarak eleştirilir. Böylece de herkesin kabul edeceği şeye varılmak istenir. Dipnot: bu yöntemi en iyi Platon'un gençlik Sokratik diyaloglarında Lakes, Ödepiron, Karmides ve benzeri gerçek Sokrates'e en yaklaşan, en uyan bu diyaloglarda görebiliriz. Platon'un kendisi de bu yöntemle çalışıp araştırmıştır. Sofistler düşünceleri meydana getiren psikolojik mekanizmayı inceliyorlardı. Sokrates ise doğruyu belirleyen aklın bir yasası olduğuna inanır ve çevresindekilerle işbirliği yaparak bu doğruyu araştırır. Bu araştırmasından da Sokrates kendisini desteklemeleri için yurttaşlarını durup dinlenmeden yardıma çağırmıştır. Onlara hayatımıza temel olacak ve bizi birleştirecek ölçüleri birlikte arayalım demek istemiştir. Onun bütün uğraştığı bu. Ben bir şey bilmiyorum ya da bir şey bilmediğimi biliyorum derken de göz önünde bulundurduğu bu. Onun için bunları bir şüphecilik diye anlamamalıdır. Bu sözlerde ayrıca sofistlerin bilgiçlik taslamalarına karşı ağır bir yerme de var. Sokrates sofist, sofises, bilgici değil filozof, filozof, bilgisever olduğunu söyler. Bilgiyi elde bulundurduğuna değil, onu sevip aradığına inanır. Kendisi kendini bildiği gibi kendilerini bilmelerini, kendini bil, başkalarından da ister. Ona göre gerçek bilgiye götüren yolda en büyük engel sofistlerin ortaya yaydıkları sözde bilgi olan şeylerdir. O yarım yamalak bilgilerdir. Onun içindir ki Sokrates bütün konuşmalarında önce ortaya konan düşüncelerin üstün körülüğünü, tutunamazlığını sorularıyla kendini göstermeye çalışır. Araştırmanın, diyaloğun dış şeması şöyledir. Konuşmaya başlarken Sokrates hep kendisinin bir şey bilmediğini söyler. Karşısındakinin de tersine hep bilgisine pek güvenmektedir. Ama ileri sürdükleri hep pek derme çatma şeylerdir. İşte Sokrates'in ünlü ironisi de alayı bu karşıtlık içinde belirir. Bundan sonra Sokrates konuştuğu kimsede doğruyu meydana getirmeye, çıkarmaya girişir. Onun deyişiyle ruhta uyku halinde bulunan düşünceleri doğurtmaya uğraşır. Bu sanatına da annesinin ebeliğine bir anıştırma olarak matotike, doğum yardımcılığı, ebelik adını veriyor. Bu tekniğin temelinde disiplinli, sıkın bir düşünme ile doğrunun bulunabileceğine bir inanma gizlidir. Ruhta saklı doğrular var. Bunlar herkes için de ortak olan doğrulardır. Bunlar sorup soruşturma ile, üzerlerinde durup düşünme ile yukarıya çıkılabilir, bilinemez bir hale getirilebilirler. Diyaloğun dış şeması araştırma yöntemine objektif bakımından da uygundur. Sokrates'e göre bilimsel çalışmanın amacı duyularla edinilen tek tek algılar değil kavramdır. Onun için Sokrates hep ki kavramın belirlenmesi, sınırının çizilip gösterilmesi olan tanıma, horismos, definitio varmaya çalışır. Sofistler de sözcüklerin anlamını sınırlayıp göstermeyi denemişlerdir. Ama onlar tanımla daha çok söz sanatı bakımından ilgilenmişlerdi. Sokrates ise bu işi daha çok derin bir düşünceyle girişir. Elde etmek istediği kavramla nesnenin özünü kavrayabileceğini umar. Bundan dolayı Sokrates ele alınan konuyu hep tümel olarak belirlemek ister. Aranın bulunması bu tümel olarak belirlemeye bağlıdır. Bunu yapmakla da Sokrates, tekilin tümele bağlı olduğu anlayışını getirip yerleştirmiş, bunu bilimsel bir yöntem ilkesi yapmıştır. Bir şeyin özünü ya da kavramını, yani tek tek hallerinde ve ilintilerinde hep aynı olan yönünü bilen kimse, yargısı için sağlam, değişmeyen bir temel bulmuş, böylece de sallantılı sanılardan kurtulup güvenilir bilgiye ulaşmış olur. Oysa sofistlere göre bu sağlam süreli temel yoktu. Sokrates'in kullandığı yöntem tüme varım, epagog, indikço yöntemlidir. Aristoteles, Sokrates'i bu yöntemin bulucusu diye gösterir. Ancak Sokrates, gelişigüzel bir araya getirilmiş tek tek haller arasında bir karşılaştırma yaptığı için tam bir tüme varım yöntemini geliştirdiği söylenemez. Bununla birlikte kendisinden önceki sezgileriyle iş gören düşünürlerin tek tek gözlemleri yöntemsiz olarak genelleştirmeleriyle karşılaştırılırsa onun yöntemi önemli bir ileri adım sayılabilir. Sokrates ile gerçekten de yöntemli bir çalışma hiç olmazsa başlamıştır. Sokrates bu yöntemini tıpkı sofistler gibi sadece insan hayatının sorunlarına uygulamıştır. Ona doğru bir yaşayış nedir, hangisidir sorusundan başkası ilgilendirmemiştir. Doğa felsefesiyle hiç uğraşmamıştır. Kavramsal doğruyu araması da yalnız ahlaki kaygılar yüzündendir. İnsanın ahlakça kendisine eğitmesi, yetiştirmesiyle bilim aynı şeydir. Araştırmada bulunacak tümel doğru, ahlak bilincine açıklık ve güven sağlayacaktır. Sokrates'in bu düşüncesi bütün çalışmaları ahlaka yönelmiştir. Bu ana konuda çıkış noktası, erdem ile bilginin özdeş, aynı oldukları görüşüdür. Bu görüşün felsefe dışındaki nedeni şu söylenebilir. Yunan toplumu o arada çok sarsıntılı bir değişime geçirmiştir, geçirmektedir. Bu yüzden öteden beri bilinen, alışılmış yaşama kurallarına ayak uydurmak çok güçleşmiştir. Bu değer anarşisi içinde bir sürü yaşama kuralı öğütleniyordu. Öte yandan demokratik gelişme bir savaşmaya, yarışmaya yol açmıştı. Böyle bir durumda bilgili olanın yeterli, üstün olabileceği anlaşılmıştı. İşte Sokrates bu kanıyı ahlaka aktarmakla bu duruma en keskin anlatımını kazandırmıştır. Ahlaktan da üstün, erdemli olmak bilgiye bağlıdır. Ancak doğru bilgi, ama gerçekten de doğru olan bilgi, doğru eyleme vardırır. Böylece ahlaklılığın özü iyiyi bilmek oluyordu. Artık felsefe herkes için geçerliği olan iyinin yasası üzerinde bir düşünmedir. Bu anlayışta bilgi ahlaki bir değer kazanıyor. Dolayısıyla bu değeri birlikte arayanlar ahlakça birbirlerini tamamlar. Birbirlerini karşılıklı olarak olgunlaştırırlar. Bu görüş, istenç, irade, hayatı üzerinde determinist, intellektualist bir anlayıştır. Çünkü burada ahlaktan üstün, erdemli olma, intellection, aklın yetinmesine, bilginin açık ve olgun olmasına bağlanıyor. Onun içindir ki Sokrates, hiç kimse bile bile kötülük işlemez. Kötülük bilginin eksikliğinden ileri gelir der. Yine bu yüzden bütün öteki erdemler, ana erdem olan bilginin episteme içinde toplamışlardır. Ve bilginin kendisi edinildiği ve öğrenildiği gibi öteki erdemler de elde edilir ve öğretilebilir. Sokrates bu anlayışla sofistlerin getirdiği değer relativizmini aşmayı denemiştir. Onun öğretisinde akılla düşününce tümel olarak geçen normalar, değerler yeniden bulunabilir. Bilgi sorununda olduğu gibi ahlak konusunda da Sokrates genel nitelikteki düşüncelerden ileri geçmemiş, burada da erdemin ne olduğunu sistematik olarak işlememiştir. Yalnız onun erdemle mutluluk, utumia arasında bir bağ kurduğunu, bunları bir ve aynı saydığını görüyoruz. Bilgiden doğan, bilgide sağlam temelini bulan iyi, insanı mutlu yapar, ruha sağlık, esenlik kazandırır. Buna göre Sokrates'in ahlak öğretisinin ana özelliği eudaimonist. Eudaimonizm bütün antik felsefede hep var. Sokrates bir de içinde bir daimonion'un barındığını söylermiş. Hayatının önemli anlarında bu daimonion'un kendisine yol gösterirmiş. Daha doğrusu alıkoyucu bir rol oynarmış. Daha çok uyarıcı bir sesleniş. Bunu Sokrates içindeki tanrısal bir ses sayar ve ona uyarmış. Bu sesin ne olduğu üzerinde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Ne olarak anlaşılırsa anlaşılsın, vicdan, ahlaki bir sezgi, peygamberlerde görülen içgüdü gibi bir şey ve benzeri. Daimonion, Sokrates'in ahlak görüşünün tek yanlı, rationalizmini tamamlayan bir etkel olarak görünüyor. Çünkü daimonion irrasyonel bir şey, dini mistik bir öğe. Ama yalnız kendisinde de var. Genel olarak insan hayatının ahlak bakımından düzenlemede hiçbir rolü yok. Nitekim Sokrates'in ölümüne yol açan mahkemeye verilmesinde bu daimonion'un da rolü olmuştur. Suçlamadaki Sokrates'in Atina'ya yeni tanrılar getirmek istediği iddiası buna dayatılmıştır. Sokrates'in dinsiz ya da küfre sapmış bir kimse olduğu hiç de söylenemez. Olsa olsa o da ta Exapones'ten beri gelişen bir din anlayışının içinde yer almıştı. Yani halk dininin boş inançlarına bağlı değildi. Halk dininin arınmasını, bunun içinde tanrılar için yakışıksız tasavvurların ortadan kalkmasını o da istiyordu. Daimonion'un ile demek istediği belki de buydu. Tanrıların sesini içimizde, gönlümüzde duymalıyız. Onları dış belirtilerde aramamalıyız. Dinliliğimiz bir dış görünüş olmamalı. Ama yukarıda da gördüğümüz gibi Sokrates bütün Yunan aydınlanmasına, bunun temsilcileri olan sofistlere karşı olan bir tepkinin kurbanı olmuştur. Onunla sofistler arasındaki amaçlar bakımından olan temelli ayrılıklar, birçok Atinalılar ayırt edebilecek durumda değildiler. Onun rasyonalizmi, sofistlerin relativizmi kadar halk inancı için tehlikeli sayılmıştır. Sokrates çevresine büyüleyici bir etki yapmıştı. Bu etki düşüncelerinden çok bu düşüncelere onu doğrudan doğruya yaşaması yoluyla olmuştur. Nitekim kendisinden sonraki felsefe çığırlarının çoğu bilgi idealinin canlı örneği hep Sokrates'te bulacaklardır. Sokratesçi okullar. Sokrates'in ölümünden sonra öğrencileri öğretisini sürdürmeye çalışmışlardır. Önceleri Sokrates'in verdiği örneğe uyarak aralarında serbest konuşma yaparak çalışmışlar, sonra da yavaş yavaş Sokratesçi okullar meydana gelmiştir. Bu okullardan her biri büyük ustanın eserini kendi anladığına göre yorumlayıp ilerletmeye uğraşmış, bu yüzden de aralarında tartışıp çekişmişlerdir. Sokratesçi çığırlarda tutum ve eğilimleri bakımından Yunan aydınlanmasının çevresinde yer alırlar. Çünkü bu çığırlarda Sokrates'ten alınan düşünceler yanında sofistlerden alınma pek çok görüşte vardır. Sokrates'ten alınan öğeler kimisinde çok, kimisinde pek azdır. Onun için bu çığırları sofistliğin devamı olarak anlayanlar da vardır. Sokratesçi okullar 4 tanedir. Megara okulu, Elist Eretria okulu, Kaynikler okulu, Kirene okulu. Bunlara Sokrates'in öğretisinden yalnız belli bir takım görüşleri ele alıp geliştirdikleri için tek yanlı Sokratesçiler de denir. Buna karşılık hocasının öğretisini bütünüyle özünü bozmadan ileri götürdüğü için Platon tam Sokratesçidir. Megara okulu. Kurucusu Öklides Megaralı olduğu için bu adı almıştır. Sokrates'in ölümünden sonra içlerinde Platon'da olmak üzere birçok öğrencisi, belki de halkın bir tepkisinden korktukları için Atina'nın yakınlarındaki Megara'ya gelip bir süre kalmışlardır. Öklides, Sokrates'in ahlak ilkesiyle Elea öğretisini birleştirmeye çalışmış, ona göre bir olan iyidir. Böyle bir ilke, olumlu bir felsefe sisteminin gelişmesine pek elverişli değildi. Onun için bundan pek bir şey çıkmamıştır. Megara okulu asıl sofistlerde bulduğumuz bir sanatı, eristik sanatını geliştirmesi bakımından ün kazanmıştır. Bu da pek olumlu bir iş değil. Eristikçilerden Eublides adlı birisinin şaşırtıcı tasarımlarından bir örnek. Sen bir yalancıysan, yalan söylediğini de söylüyorsan, hem yalan söylüyorsun hem de doğruyu söylüyorsun. Megara okulundan olanlara sonraları eristikçiler ya da olumsuz anlamında olarak diyalektikçiler de denmiştir. Elist Eretria okulu. Kurucusu Sokrates'in en sevdiği öğrencilerinden biri olan Platon'un da bir diyaloğuna adını verdiği Elistli Phaidos'tur. Bu okulunda pek öyle pek belirtilmeye değer bir başarısı yok. Megara okulundakine benzeyen bir erdem öğretisi geliştirdiğini öğreniyoruz. Phaidon'un Menedemos adındaki bir öğrencisi bu öğretiyi kendi memleketi olan Eretria'da ileri götürdüğü için bu çığıra Elis Eretria okulu denmiştir. Sokratesçi çığırlardan öteki ikisi ise Kaynikler okulu ile Kirene okulu önemlidirler. Bu iki çığırın birleştikleri noktalar teorik bilime hiçbir ilgi duymamaları, felsefesiye bir yaşama sanatı haline getirmeleridir. Her ikisinin de öğretilerinden başlıca kaynağı sofistlerin düşünceleridir. Bunlara biraz da Sokrates'ten görüşler karıştırmışlardır. Yalnız her biri Sokrates'in başka başka görüşlerini benimsemiştir. Ayrılıkları da buradan başlar. İnsanın bu dünyadaki yeri, anlamı nedir sorusunda bu iki çığır birbirinden büsbütün ayrılır. Onların bu ayrılıkları bütün antik çağda sürüp gidecek her tipik bir ayrılık olarak kalacaktır. Kaynikler Okulu. Kaynikler Okulu'nun Kaynizm kurucusu Atinalı Antisthenes'tir. 444-368. Antisthenes önce sofist Gorgias'ın öğrencisi olmuş, sonra da Sokrates'in büyük hayranlık duyduğu Sokrates'in ölümünden sonra Kainosarges Cimnazyonunda okulunu kurmuş ve uzun zamanda okulun başında bulunmuş. Bir yoruma göre Kaynik sözcüğü bu Kainosarges adından gelmedir. Asıl yerleşmiş olan bir anlayışa göre ise Kaynik sözcüğü Kion'dan türemedir. Kion da Yunanca'da köpek demektir. Dolayısıyla Kaynik köpek gibi olan, köpek tutumunda olan köpeksi anlamına gelir. Bu çığırdan olanların böyle adlandırılmalarına gelince göreceğiz. Bunlar hiçbir töreye, hiçbir nezaket ve edep kuralına saygı göstermezler. Pek partal, yoksul bir hayat sürerler. Bu çığırı bir fıçı içinde yaşamasıyla popüler yapan Diyojen bu tutumun en tipik görünüşüdür. Bütün uygarlık değerlerine saldırıp bunları hırpalarlar. İşte böyle bir yaşama anlayış ve biçimini hor görenler tarafından onlara bu ad takılmış. Onlar da bunu sonra benimsemişler. Kaynikler için yaşamanın doğru sayılabilecek biricik anlam ve ereği erdemdir, arete. Erdem deyince de onlar insanı içten tam bir bağımsızlığını, kendini belirlemede mutlak olarak özgür olmasını, kısaca her türlü gereksemeye bağlılıktan insanın kendini kurtarmasını anlarlar. Bu idealinde Sokrates'in kişilik ve yaşayışında gerçekleşmiş olduğunu ileri sürerler. Bu bakımdan Antisthenes ve Kaynikler Sokratesçi, nitekim Antisthenes de öğretmeni Sokrates gibi erdem anlayışında intellektualist, ona göre de erdem bilgi ile ilgilidir. Ayrıca ahlak ilkeleri kuru bir bilgi olarak kalmamalı, doğrudan doğruya yaşanmalıdır da. Bu da Sokrates'e uyan bir anlayış. Sonra yine Sokrates gibi onun içinde ahlaki gereklere yararlı olmayan bilimin, araştırmanın yüksek bir değeri yoktur. Ahlaka yarayacak bilgide Sokrates kavramı belirlemeye, tanımlaraya varmaya çalışmıştı. Antisthenes de hocası gibi bu bakımdan mantık sorunlarıyla uğraşır. Onun gibi kavramlar kurarak nesnelerin kalıcı özünü açıklamayı dener. Yalnız Antisthenes bu işi görürken ilk öğretmeni Gorgias'tan öğrendiği Elea öğretisinin var olan birdir anlayışının da etkisi altındadır. Antisthenes ilk varlık arke için bir tanımın olamayacağını ileri sürer. İlk varlık başkası da hep bileşik şeylerdir. Gerçi bunların tanımı yapılabilir ama bu tanımda parçaların sayılmasından başka bir şey olamaz. Bunun ise pek bir değeri yoktur. Yalınç olan, bileşik olmayan o ilk varlığın ancak adını söyleyebiliriz. Ona bir ad takmaktan ileri geçemeyiz. Dolayısıyla Antisthenes'e göre bilmek bir parçalamaktır. Bir nesneyi bilmek onu son öğelerine ayırmak demektir. Nesnelerin içine, özüne de onları pek parçalayabildiğimiz ölçüde sokulabiliriz. Ama parçaları da elde edince artık özü sorup araştırmak da sona erer. Bundan sonra öğeler için bir şey söyleyemez oluruz. Ancak onları adlandırabiliriz. Ancak birbirinden ayırt edebiliriz. Hem de özel ayrımlara gösteremeden. Öğeler için ancak özdeşlik yargıları ileri sürülebilir. A, A'dır ya da A, B değildir diyebiliriz. Ama nitelikleri, yapıları için bir şey söyleyemeyiz. Bilginin biricik ödevi öğeleri ayırmak ve bunları adlandırmaktır. Bunlara göre nesneler için ileri sürdüğümüz kavramlar bir takım sözlerdir. Nesneleri adlandırdığımız sözlerdir. Yargı da bu adların bir araya getirilmesinden başka bir şey değildir. Antiyenes'in bu nomalizmi, kavramları, ideaları, gerçek varlıklar sayan Platon'a karşı bir polemik. Antiyenes'in de ahlak öğretisi ödemonist, yaşamanın ereği mutluluktur, endaimonia. Mutluluğa da ancak boş kuruntulardan kurtulunca, elde edilen neşeli bir ruh dinginliğinde, ruhun özgür oluşunda erişilebilir. Erdem budur, bu özgürlüktür. İnsanın içinden bağımsız olmasıdır. Erdem yalnız en yüksek değer değil, biricik değerdir de. Mutlu olmak için biricik araçtır. Erdem biricik değer, kötülük ise biricik kaçınılacak şeydir. Geri kalanların hepsi sağlık, güzellik, zenginlik, lüks, şan, şeref ve benzeri aldırış edilmeyecek, kayıtsız kalınacak, adiafora şeylerdir. Olsa olsa bu şüpheli şeylerin karşıtları birer değerdir. Çünkü yoksulluk, ihtiyaçsızlık, adı sanı olmamak ve benzeri insanı boş gururdan, boş kuruntulardan korurlar. Böylece onun içten özgür olmasına yardım ederler. Hele duysal hazzın, hazzı çabalarımızın başlı başına bir ereği yapmanın Antisthenes en büyük düşmanı, hazdan, deli olmaktan daha çok korkarım diyor. Çünkü haz insanı köle yapar. Hazdın karşısına Antiyenes çalışıp didinmeyi, güçlük ve sıkıntıyı ponos koyar. Bunlar insanı sertleştirirler, dayanıklı yaparlar. İnsanın özgür olmasına yardım ederler. Bundan dolayı kainikler doğrudan doğruya hayatın korunmasına yaramayan, hayatı rahat ettirmeye, süslemeye yarayan her şeye karşı tam bir aldırışlık gösterirler. Bu anlayışları da kainikleri doğal olmayan bir tek yanlılığa, kas katı bir uygarlık düşmanlığına götürmüştür. Bu yüzden ahlaka, sosyal değerlere, bu arada özellikle aile ve devlete karşı kayıtsızdırlar. Antiyenes, devlet bireyi korumak bakımından yararlıdır diyor ama kendisinin devlete, toplumla bir ilgisi olmasını hiç istemez. Kainikler aşırı bireycidirler, individualist. Dinle de ilgileri yok. Antiyenes'e göre tek bir tanrı vardır. Ona da ancak erdemli bir hayat yaşamakla saygı gösterilebilir. Antiyenes bütün pratikliğe yönelmiş olsa bile yine de bir bilgin sayılabilir. Nitekim ahlak öğretisini teorik olarak da işlemeye, temellendirmeye çalışmıştır. Ondan sonra gelenlerde ise örneğin bunların başında bulunan Sinoplu Diyojen'de 412-323 artık teorinin hiç yeri kalmıyor.